أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Değerli kardeşler, birkaç haftadır particilerin getirmiş oldukları şüpheleri işliyorduk. Ve takriben bitmişti. Yani 5 tane önemli şüphe getirmişlerdi. Yapmış oldukları fiilin doğru olduğuna dair ispatlamaya çalışıyorlardı. Ve 5 şüpheyi de inşallah işlemeye çalıştık. Kısaca hatırlatacak olursam, getirdikleri şüphelerden birisi Yusuf Aleyhisselam'ın yapmış olduğu iş. Bunun cevabını işlemiştik. Necaşi'nin durumunu getirdiler. Necaşi işte Allah'ın hükümleriyle hükmetmemiştir. Biz de onun gibi işte şu anda maslahat icabı böyle yapıyoruz diye şüphe getirmişlerdi. Onun da cevabı verilmişti. Üçüncüsü demişlerdi ki bu iş şuraya benziyor. İslam'da şura vardır, istişare vardır. Bu demokraside bir nevi istişaredir. Bunun da açıklamasını yapmıştım. Yani kesinlikle şurayla demokrasinin arasında hiçbir benzerlik yok. Tamamıyla taban tabana farklıdır. Böyle bir şüphe de olamaz. Dördüncüsü hülfül fudul. Yani fazilet yemini diye bir şüphe getirmişlerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bir anlaşmaya girmesi, mazlumun hakkını alma. Bunun da işte particilikle alakasının olmadığı, bu meşru olan bir iştir. Fakat particilikte bir sürü küfür, haram olan fiiller vardır. Hülfül fudul ile hiçbir bağlantısı yoktur. Ve son olarak da demişlerdi ki biz maslahat icabı, davetin maslahatı için, İslam'ın maslahatı için böyle bir yolu seçmişiz. Buna da cevap olarak da şöyle bir soru yöneltilmesi gerekiyor onlara. Denir ki bu maslahatı belirleyen kimdir? Yani gerçekten sizin dediğiniz gibi büyük bir maslahat vardır dinin maslahatı için. Peki bu dinin maslahatını en iyi bilen kimdir? Ya da bunu kim belirliyor? Allah-u Teala mı belirliyor yoksa siz mi belirliyorsunuz? Eğer derlerse ki biz belirliyoruz, o zaman onlarla konuşacak bir şey yok. Haşa demek Allah bilmiyor, siz biliyorsunuz. Allah-u Teala'ya eksiklik nispet ediyorsunuz. Ama yok diyorsanız ki Allah-u Teala belirliyor, o zaman biz Allah-u Teala'nın emirlerine bakacağız. Kur'an-ı Kerim'deki talimatlarına bakacağız. Ve göndermiş olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere örnek olacak olan o peygamberin fiiline, hayatına bakmamız gerekiyor. En büyük maslahat oralarda görünmektedir. Ve en büyük maslahat biz Müslümanlar için Allah-u Teala'nın da beyan ettiği gibi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. İbadet etsinler diye. Kardeşler, ibadet kulluk yani İbn-i Teymiye Rahimullah'ın tarif ettiği gibi bütün gizli ve aşikar olan işler Allah-u Teala'nın sevdiği ve razı olduğu Allah-u Teala'nın sevdiği ve aynı zamanda razı olduğu ister gizli olsun ister aşikar olsun bütün bu amellerin Allah-u Teala'ya yöneltilmesidir. Buna ibadet deniyor. Ve ibadetin daha öz tanımı da kemalü zulli ma'a kemalil muhabbeti. Tam bir sevgi ve tam bir boyun eğme anlamına geliyor. Yani Allah-u Teala'yı severken her şeyin üzerinde sevmek. En yüce olan Allah-u Teala'nın olması. Bu sevgiyle beraber Allah-u Teala'ya da tam bir boyun eğme. Yani tam bir itaat. İşte bu gerçekleştiği zaman o zaman Allah'a ubudiyet gerçekleşmiş oluyor. Ve bizim dünyaya gönderilmiş amacımız da budur. Bizler siyasi partiler kurmak veyahut da devlet yönetmek, devlet kurmak için değil. Devlet canibi olan bir şeydir. Bizler Allah-u Teala'yı, Allah-u Teala'ya ibadet etmek, ona kulluk yapmak, onun ahkamını yaşamak ve yaşatmak. İmkanımız doğrultusunda, eğer imkanımız olursa Allah-u Teala devlet nasip ederse, tabii ki devlet ışığında ne yapılır? Yaşatılır. Devlet nasip olmazsa bizden istenen nedir? Kulluktur. Allah'a ibadet etmemizdir. Ve birçok peygamberin hayatında da devletin kurulmadığını görmekteyiz. Ancak bazı peygamberlere nasip olmuştur. Mesela Süleyman Aleyhisselam'a, Davud Aleyhisselam'a ve özellikle Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Diğer geri kalan peygamberlerde pek bir devlet görülmemektedir. Önemli olan demek ki Allah-u Teala'ya nedir? Kulluk etmektir. Ve kulluk ederken de Allah-u Teala şu esası bizlere beyan ediyor. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةِ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَاِجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Biz her bir ümmete bir peygamber gönderdik. Allah'a ibadet edin ve tağuttan içtinab edin. Tağuttan tamamıyla uzaklaşın. Onu inkar edin, reddedin diye. Bütün peygamberlerin gönderiliş amacı budur. Yani Allah-u Teala'ya hiçbir şeye ortak koşmamak. Tağutları, sahte olan ilahları. Allah-u Teala'yı münferid olarak, tek olarak Allah'a ibadet etmek, ona kulluk etmek. Bütün peygamberlerin daveti buydu. Ve bir ayeti kerimesinde de فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Kim tağutu reddeder ve Allah'a iman ederse o zaman sapasağlam kulpa yapışmış olur. Sapasağlam kulp da alimlerin tefsir ettiği gibi, yani sahabe tabi'in tefsir ettikleri gibi imandır demişler. Bir tefsirde Kur'an'dır demişler. Bir tefsirde La ilahe illallah'tır demişler. Yani neticede bir noktaya gidiyor. İmana yapışmak isteyen, Kur'an'a yapışmak isteyen, İslam'a yapışmak isteyen tağutu reddedecek ve Allah'a iman edecek. Ve tağutun da tanımında ne demişlerdi alimler? Allah-u Teala'nın dışında ibadet edilen ve itaat edilen, haddini aşmış olan ve o ibadetten razı olan her türlü nesne, ister bu canlı olsun, ister cansız olsun. Yani putlar, ağaçlar, taşlar da tağut konumuna giriyor. Aynı zamanda şahsiyetler, insanlar, liderler, eğer ki hadlerini aşmışlarsa isyanda, Allah-u Teala'nın kanunlarıyla hükmetmiyorlarsa, teşri yapıyorlarsa, yani haram ve helal belirliyorlarsa, küfürde ileri gitmişlerse, bunlar hepsi tağutun kısmına giriyor. Aynı zamanda sihirbazlar da demişler tağutun kısmına girer. Sihir yapanlar, aynı zamanda kahinler, işte gaybden haber veren kimseler, kehanet yapan, cinlerle, şeytanlarla muamele yapıp gaybden haber veren kahinleri de tağutlardan saymışlar ulema. Ve işte Allah-u Teala'nın dışında her türlü ibadet edilen, tapınılan ve kendisi de razı olduğu zaman tabii. Yani bu ister canlı ister cansız, canlılarda tabii ne şart koşulmuştu? Kendisinin razı olması. Ta ki bazı kimseleri yani bundan çıkarmak için, mesela Hazreti İsa'ya ibadet ediyorlar. Hazreti İsa'ya tağut diyemeyiz haşa. Çünkü kendisi razı değildir. Böyle bir fiilden razı değildir. Hazreti İsa, Ali'ye mesela ibadet ediyorlar Aleviler, ilah diyorlar. Ama Hazreti Ali ona kendisine ilah diyen kimseleri yaktırmıştır. Şiddetle buna karşı çıkmış ve cezalandırmıştır. Hazreti Ali'ye tabi ilah diyemeyiz. Buradaki kayıt nedir? Razı olursa, yani o ubudiyetten razı olursa, o zaman o tağut kısmına girmiş oluyor. Mesela günümüzde bazı ibadet edilen şahsiyetler, kendisine işte kurban adanıyorsa bir şahsiyet, bir şeyh düşünün yani, bir tarikat şeyhi olabilir, herhangi bir insan olabilir, kendisine kurban takdim ediliyorsa, kendisinden medet isteniyorsa, dualarda ona yönelip ondan talep ediliyorsa, adak adanıyorsa ve buna benzer ibadet adına, yani ibadet ona yönlendiriliyorsa ve kendisi karşı çıkmıyorsa, reddetmiyorsa tağut kısmına girmiş oluyor. Razı olduğu zaman tağut kısmına girmiş oluyor. Ama reddedecek olursa tağut kısmına girmez. Mesela Abdülkadir Geylani, yani ilah edinmiş bazı kimseler, ondan medet istiyorlar. Kabrinde tavaf ediyorlar, kurban kesiyorlar ama kesinlikle kendisi böyle bir şeyden razı değildir. Çünkü hayatında böyle bir şey yoktu. Ve kendisine çok iftiralar atılmıştır. Çok tahrif edilmiştir. Bırakmış olduğu o daveti, o şahsiyeti, kitapları. Hatta bazı alimlere göre de yani normalde takriben neredeyse bir kitabı yok. Yani bırakmış olduğu kitabı yok. Fakat onun adına bazı kitaplar da uydurulmuştur. Ve o kitaplarda da şirkler, hurafeler, bid'atler çok. Tıpkı Hazreti Ali adına işte uydurulmuş olan şeylerin olduğu gibi. İşte bütün bu tağutları reddetmek, inkar etmek, tanımamak, hayatımızda yani bugün günümüzde küfür kanunlarıyla hükmeden bu yöneticileri ve onlara taalluk eden bütün bu küfür müesseselerini reddetmek, teberri etmek, uzaklaşmak Allah-u Teala'nın bizlere olan emridir. Kur'an-ı Kerim bütün bu hükümlerle doludur yani. Bu emirlerle doludur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman tamamıyla bakıyoruz ki siretinde böyle bir şey vardır. Aleyhisselatü Vesselam kesinlikle kafirlere boyun eğmemiştir. Tamamıyla teberri etmiştir onların o sahte olan ilahlarından, onların o sistemlerinden, getirmiş oldukları o batıl dinlerinden, tahrif etmiş oldukları o inançlarından. Tamamıyla beraatını Aleyhisselatü Vesselam izhar etmişti. Mustazaf olduğu halde, eziyet görmesine rağmen ona teklifler yapıldığı zaman, gel işte bizim ilahlarımıza ibadet et, bir sene bizim ilahlarımıza ibadet et, bir sene senin ilahlarına, ilahına ibadet edelim diye teklif getirdikleri zaman Aleyhisselatü Vesselam قُلْ يَا اَيُّ وَالْكَافِرُونَ suresini okumuştur. De ki ey kafirler, لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ben sizin ibadet ettiğinize ibadet etmem. وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا عَبُدُ ne de siz benim ibadet ettiğime ibadet eden değilsiniz. Yani siz Allah'a ortak koştuğunuz için sizin ibadetiniz makbul bir ibadet değildir. Bizim ibadetimiz gibi değildir. وَلَا أَنَا عَبِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ kesinlikle ben sizin tapmış olduğunuz ilahlara tapıcı değilim yani kesinlikle ebediyete kadar tapmayacağım. وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا عَبُدْ siz bu halde olduğunuz müddetçe bu küfür ve şirk üzerinde olduğunuz müddetçe siz de benim Allah'ıma ibadet edici değilsiniz. Ta ki bu şirkleri terk edene kadar لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ sizin dininiz size benim dinim bana diye bunu haykırmıştı. Tekliflerde bulundukları zaman istersen sana mal toplayalım, istersen sana işte güzel kızlarımızı arz edelim, istediğini seç, onunla evlendirelim. Hastaysan en iyi doktorları getirelim, tedavi ettirelim. İstiyorsan da başımıza kral yapalım. Bundan sonra sana danışmadan, istişare etmeden hiçbir şey yapmayacağız. İleri gelenimiz sen olacaksın. Yeter ki bizim ilahlarımızı ayıplama, yeter ki bizim dinimizi inkar etme. Kusurlu, hatalı olduğunu, yanlış olduğunu beyan etme diye teklif getirdikleri zaman vallahi güneşi sağ elime, ayı da sol elime koymuş olsanız ben bu davamdan vazgeçmem. Ya Allah-u Teala bu davasını, bu dinini hakim kılar ya da bu boynum gider. Yani Allah yolunda şehit olurum. Diye Aleyhisselatü Vesselam açık bir şekilde haykırıyordu. Ve bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ufak bir meyil gösterecekti. Rivayet edildiğine göre Ebu İshak siret sahibi Ebu İshak rivayet ediyor. İbn Ömer Deveyhi de rivayet ediyor. Diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anhu Ümeyye İbn Halef bir de Ebu Cehil Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiler. Müşriklerin bu iki gelen ileri gelen iki şahsiyeti. Dediler ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana son bir yani teklifimiz vardır. Tabii büyük bir teklifte bulunacaklar. O teklif de tabii muazzam bir tekliftir. Yani onlar açısından aslında çok büyük bir tekliftir. Dediler ki gel sadece ve sadece gel sen elini bizim putlarımıza sür. Biz de bundan sonra senin Allah'ına ibadet edeceğiz. Yani senin dinine gireceğiz. Sadece senden istediğimiz şey bizim putlarımıza el sürmendir. Basit bir talep. Sadece bir el sürmen, yani tamam ibadet etme, onları artık meşru görme şeklinde değil. Basit bir el sürme. El sür biz de senin dinine girelim diye bir teklifte bulundular. Bu teklif de tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a biraz cazip geldi. Bir yönden düşündü, eğer ki hani altı üstü bunlar taşlardır, ben ibadet etmeyeceğim, itaat etmeyeceğim. Altı üstü bir el süreceğim. Ve bunun neticesinde bunlar İslam dinine girecekler. Özellikle bu şirkin ileri gelen... Yani bu şahsiyetler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kabile reislerine çok önem gösteriyordu. Hatta onlar sebebiyle de Allah Resulüne işte kınama mahiyetinde Abese suresi iniyor. Hani müşriklerin ileri gelenleri gelip Aleyhisselatü Vesselam'la görüşürken onlara İslam'ı arz ediyordu. Belki İslam'a girerler diye çok çabalıyordu. Çok uğraşıyordu. Abdullah İbni Ümmü Mektum o esnada geliyor. Ve ya Resulullah diyor ben İslam'a girdim bana dinimi öğret. Aleyhisselatü Vesselam tabii ondan yüz çeviriyor. Yani şu anda benim çok büyük bir işim var. Şu anda müşriklerin ileri gelenleriyle uğraşıyorum. Bunları kazanırsam arkasından kabileler gelecek. Onlar da İslam'a girecekler. Tabii kabilecinin ne olduğunu bilen insanlar çok iyi bilirler. Niçin kabile reisinin büyük bir ehemmiyeti var? Çünkü kabileciliğin olduğu bölgelerde kabile reisi Müslüman olursa arkasındaki insanlar da Müslüman olurlar. Küfürde diretirse genelde etbaa da akrabaları ona tabi olanlar da küfürde diretirler. Kabile reisi Müslümanları severse bakıyorsunuz kabilesi hepsi Müslümanları sever. Kabile reisi ensarlık yaparsa ve hatta mücahitlere ensarlık yapın derse bakıyorsunuz onun kabilesinin hepsi ensarlık yapar. Kabile reisi bunlara düşman olduk, bunlara ensarlık yapmayın derse herkes uzaklaşıyor, ensarlık yapmıyor. Ve hatta dininden uzaklaşıyorlar. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde bir adam varmış. Ve bu adama da Er-Reculul Ahmak diyorlarmış. Ahmak olan adam. Sebebi ise arkasından 1000 kişi gidiyor. Yani 1000 tane adamı var. Ve bu adam aslında ahmak bir adam. Zekası yerinde olmayan birisi. Ama kabile reisi olduğundan dolayı 1000 kişi arkasındadır. Adam düşman olursa hepsi düşman oluyorlar. Adam dost olursa hepsi dost oluyorlar. Böyle kabilenin büyük bir etkisi vardır. Mesela Müseylemetül Kezzab, niçin ona işte binlerce kişi ona tabi olmuştur? Peygamber demişler. Halbuki çok iyi biliyorlardı ki yalancı bir adam. Çünkü doğru düz herhangi bir şey getirmemiş yani. Vahiy adına bir ayet, bir sure herhangi bir şey getirmemiştir. Bir talimat getirmemiştir. Sadece şunu iddia etmiştir. Ben de Muhammed'e ortağım, Aleyhisselatü Vesselam'a ortağım. O da peygamberdir, ben de peygamberim. İkimiz peygamberiz. Allah-u Teala ikimize bu görevi vermiştir. Onun ortağıyım. Bunu iddia ediyordu. Arkasından binlerce kişi ona tabi olmuştu. Ve tabi olmaların sebebi de onun kabilesinden olmaları. Kabile reisi olması. Bunun çok büyük ehemmiyeti vardı. İşte o kabile reisleriyle uğraşırken Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Ummi Mektum gelip İslam'ı arz yani talep edince bana öğret Aleyhisselatü Vesselam ondan yüz çevirdi. Yani şu anda sırası değil ben sana sonra öğretirim. Şu anda bunlarla uğraşıyorum ve Allah-u Teala onu kınadı. Abese suresini indirdi. Yani sana gelene niçin sen ihtimam etmedin? O Allah'a iman etmeyecek, o haktan müstahni olan kimselerle uğraşıyorsun da hakkı talep eden kimseden sen yüz çevirdin diye Allah-u Teala kınamıştı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı. İşte bu müşriklerin ileri gelenleri de gelip böyle bir teklifi getirince sadece putlarımıza bir el sür, biz de senin dinine gireceğiz diye bir teklif getirince Aleyhisselatü Vesselam kalbi biraz meyletti. Ve ne olacak ki hani el sürersem yani onlara neticede bir ibadet değildir, bir kulluk değildir. Ve İslam dinine girecekler. Bunun akabinde inşallah Mekke belki halkı ne yapacak? İslam'a girecekler diye Aleyhisselatü Vesselam düşündü. Ve ufak bir meyil gösterdi. Yani böyle bir şey için niyetlendi. El süreyim de işte İslam'a girsinler. Allah-u Teala hemen ayet indirdi. وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا Eğer biz, ey Resulüm, eğer biz seni sabit kılmamış olsaydık, senin dininde, senin davanda, bu tevhidinde eğer seni sabit kılmamış olsaydık, az da olsa biraz onlara meyledecektin. Ufak da olsa. Peki meyletsen ne olacak? İzen yani öyleyse eğer meyledecek olursan la zaknaka da'fa'l hayati ve da'fa'l memat. Hem hayatın hem de ölümün iki kat azabını sana tattırırdık. Düşünün subhanallah. Summe la tecidu leke aleyna nasira ve sonra sana bize karşı bir yardımcı da bulamazdın. Düşünün Aleyhissalatu vesselam'a böyle bir tehdit yapılıyor. Allah-u Teala tarafından kime yapılıyor? Normal bir insana yapılmıyor, normal bir Müslümana yapılmıyor. Allah'ın Habibi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah-u Teala'nın en çok sevdiği, en çok değer verdiği, peygamberlerin en üstün olanı, beşeriyetin en üstün olanı, o şahsiyete yani Hatemul Enbiya Resulullah aleyhisselatü vesselam'a Allah tarafından böyle bir tehdit, böyle bir uyarı yapılıyor. Eğer biz seni sabit kılmamış olsaydık bu dininde az da olsa onlara meyledecektin. Ve eğer onlara meyledecek olsaydın hem dünyanın da hem de ahiretin azabını, iki kat azabını senin üzerinde toplayacaktık ve bize karşı sana yardım eden hiç kimseyi de bulamayacaktın. Müthiş bir ayet, düşünün kardeşler. Yani böyle bir ayeti Allah-u Teala indiriyor. Yani bu ayeti düşündüğümüz zaman ve böyle bir tehdidi düşünün ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan bu tehdidi düşündüğümüz zaman insan bu tağutlara nasıl meylesin? Nasıl böyle bir partilerin, yani parti içine girsin, onlarla aynı masada otursun, küfür kanunları yapsın, onlarla dostvari işte ilişkilerde bulunsun, onları övsün, methetsin, küfür kanunlarıyla hükmetsin, gidip işte büyük tağutlarının önünde, büyük firavunun önünde saygı duruşunda bulunsun, ona tabi olacağına, onun izinden gideceğine, onun ilkelerini tatbik edeceğine dair yemin etsin. Böyle bir şey olabilir mi? Tamamıyla bizim dinimize, tamamıyla bizim tevhidimize aykırıdır. Kur'an'ın ayetlerine aykırıdır. İşte particiler bu ayetleri çok iyi tefekkür etmeleri gerekiyor. Bütün bu ayetleri işte bırakıp da şüpheli olan şeyleri sarılmak, yani onlara delil olmayacak şeyleri sarılıp da muhkem olan ayetleri bırakmak, gerçekten ancak kalbinde hastalık olan kimselerin ya tam zır cahildir, tevhidi hiç anlamamış, görmemiştir, ya da kalbinde büyük bir hastalık vardır, dünyaya meylettiğinden dolayı böyle bir şeye ne yapar? Gider. Allah'ın ayetlerini bırakır ve şüpheli olan şeylere sarılır. Bir ayet-i kerimesinde de فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. Sen ve seninle beraber tevbe eden o müminler dost doğru olun diyor. Dost doğru istikamet üzere olun. Yani tevhid üzere, İslam üzere sana emredilmiş o dini tam harfiyen tatbik ederekten, hiç taviz vermeden, nefsine uymadan, dünya maslahatı, dünya işte geçici menfaati için sakın sakın meyletmeden dost doğru olun. وَلَا تَضْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ve sakın sakın haddinizi aşmayın. Yani bu sınırları, Allah-u Teala'nın bellemiş olduğu sınırları sakın sakın aşmayın. Çünkü Allah-u Teala yaptıklarınızdan haberdardır. Bütün amellerinizi görmektedir, kaydetmektedir, sizi hesaba çekecektir. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Sakın sakın zalimlere meyletmeyin. Aksi halde cehennem ateşi size dokunur. Zalimlere meyletmeyin diyor. Düşünün, yani zalimlerle beraber olmayın, onlara destekçi olmayın, onların safında savaşmayın, onların safında bulunmayın demiyor. Bir de dikkatliyseniz tağutların, kafirlerin, Allah düşmanların işte onlara meyletmeyin ve de onların safında durmayın demiyor. Zalimlere meyletmeyin diyor. Zalim olan. Zalimlere meyletmeyin niye? وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Eğer meyledecek olursanız ateş size dokunur. Cehennem ateşi o zaman sizi bekler o zaman. Zalimlere meyledecek olursanız. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَا ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Allah tarafından, yani Allah'ın dışında bir veli de bulamazsınız. Sizi koruyacak olan, kurtaracak olan ve hiçbir yardımcı da bulamazsınız. Düşünün, mücerret meyil bile, zalimlere bile nehyedilmiştir, haram kılınmıştır. Demek ki kafirlerle beraber olmak, onlara destekçi olmak, onların kanunlarıyla hükmetmek, onları korumak, onları övmek, subhanallah, acaba neye maruz olacaktır o kimse? Hatta bu ayet indiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, Şeyyebetni Sûretu Hud diyor. Bu Hud suresinde geçiyor. Hud suresi benim saçlarımı arttı diyor. Yani o kadar müthiş ayetler var ki. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ. Emredildiğin gibi dost doğru ol. Yani şeriata harfiyen tatbik et. Hani nefsine uyarak, dünyaya uyarak değil. Harfiyen olduğun, dost doğru olduğun gibi. Tabi doğru olmak çok önemli bir şey. Allah'a karşı doğru olmak, İslam'a karşı doğru olmak, kalben, dil ile, amellerle, yani doğruluk başlı başına çok büyük bir ameldir. Ve bütün İslam'ın her noktasına giriyor. İhlas da doğruluktan kaynaklanıyor. Ubudiyet doğruluktan kaynaklanıyor. İtaat doğruluktan kaynaklanıyor. Hepsi İslam'ın içinde var olan şeyler. Ve sakın sakın zalimlere meyletmeyin. İşte bu ayetler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a çok ağır gelmişti. Bu sebeple Hud suresi beni yaşlandırmıştır. Benim saçımı artmıştır demişti. Aleyhisselatü Vesselam o kadar etkisinde kalmıştı. Evet, bir ayet-i kerimesinde Musa Aleyhisselam'ı bahsederken Allah-u Teala Musa Aleyhisselam dedi ki Rabbi قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ Ya Rabbi, bana vermiş olduğun nimetlerin hakkı için bana bu kadar nimetler verdin. Bana bu kadar ikramda bulundun. Bana vahiy verdin, İslam'ı verdin, hidayeti verdin. Ve beni küçüklüğümde Firavun'un sarayında besledin, büyüttün. Yani çok büyük nimetlerde bulundun bana. Bütün bu nimetlere karşı felen ekune, len var burada, len yani tekit. Ve ebediyen kesinlikle felen ekune zahiren lil mücrimin. Mücrim olan, suçlu olan, günahkar olan kimselere destekçi olmayacağım. Madem bana bu kadar ikramda bulundun, bu ikrama karşı da kesinlikle onlara destekçi olmayacağım. Yani Firavun'a ve Firavun gibi olan kimselere kesinlikle yardımcı olmayacağım. Aynı zamanda aslında bu sözü Musa Aleyhisselam o İsrail oğullarını işte eziyet eden bir Kıptiye vurması sebebiyle söylemişti. Baktı ki aslında İsrail oğullarındaki olan o adam karşı tarafa haksızlık yapıyor. Sonradan öğrendi. Ve yanlış hata ile ne yaptı? Bir adama vurdu ve onun sebebiyle ölmüştü. İşte bu sözü söylemişti. Yani o gibi insanlara bile kesinlikle destekçi olmayacağım. Zalim olanlara, mücrim olanlara, suçlu olanlara. Yani onlara ben destekçi olmam. Firavun gibilere zaten hayli hayli kesinlikle destekçi olmam. Ve bir hadisinde Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Tabarani'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste يَكُونُ عَلَيْكُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ Yani ahir zamanda, yani kıyamete yakın olan dönemde umara'un zaleme, zalim olan emirler olacaktır. Zalim olan yöneticiler. Burada hatta dikkat değilseniz kafir olan yöneticiler demedi, zalim olan yöneticiler. Yani eğer ki yönetici kafir olursa demek ki daha beterdir. Zalim yöneticiler gelecekler. Ve uzara'un fesaka, fasık olan bakanlar gelecek. Veziller, yani başkan yardımcısı, bakanlar, yöneticiler, yetki sahipleri, fasık olan, günahkar olan, asi olan insanlar gelecekler. Ve kudatun kezebe, yalancı olan hakimler. Rüşvet sebebiyle, menfaat sebebiyle Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen, torpil geçen, sadık olmayan, yalancı olan kimseler gelecekler. Femen edreke zâlike zaman, kim o zamana ulaşırsa. Tabi bu hadis zahiren şeyi gösteriyor. Yani Emevi devletindeki, Abbasi devletindeki gibi, Osmanlı devletindeki gibi bazı dönemlerde işte bu facir, zalim olan devlet yöneticileri, işte dini tam tatbik etmeyen, zulmeden, haksızlık yapan, yalan söyleyen bu gibi yöneticilerin olduğu dönemlerde. Böyle insanların geldiği zaman diyor, فَلَا يَكُونَنَّ لَهُمْ Yani sizden birisi sakın sakın, yekunenne fela yekunenne burada tekit var, sakın sakın onların nesi olmasın, lehum cabiyen vergi memuru, sakın sakın vergi memuru olmasın, vergileri toplayan, onların yanında memur olan, ve la arifen danışman olmasın danışacakları, ve la şurtiyen ne de polis olmasın, yani emniyet teşkilatında çalışmasın, ve fi rivayetin ve la harisen ve onların askeri de olmasın, bekçisi olmasın başka bir rivayette. Yani kısacası bunlara sakın sakın işte devlet memuru ya da polis gibi işte emniyet teşkilatında çalışan kimselerden sakın sakın olmasın diyor. Uyarıyor yani böyle zalimlerin olduğu bir dönemde sakın sakın onların işlerine girmeyiniz diye Aleyhisselatü Vesselam emrediyor. Hatta bu hadisi kardeşler çok enteresandır. Bir gardiyan İmam Ahmed'i işte şeye tıkayan zindana. Hani İmam Ahmed Kur'an mahluk değildir. O zamanın mutezilesine karşı Kur'an mahluktur diyen, İslam akidesini bozan, gerek o zaman sultanı ve gerek etbaına karşı baş kaldırmıştı. Ehl-i sünnet akidesini müdafaa ediyordu. Kesinlikle Allah'ın dininde taviz vermiyordu İmam Ahmed. Ve bunun sebebiyle çok eziyetler gördü, işkenceler gördü, hapse atıldı. Onu işte zindana tıkayan o gardiyan ona bu hadisi sordu. Dedi ki ya imam, biliyor bu adam çok büyük bir imamdır. Ehl-i sünnetin imamlarındandır. Ya imam dedi, şu zalimlerle ilgili olan hadis sahih midir dedi. Biliyor adam bu hadisi. Evet hadis sahihtir diyor İmam Ahmed ona. Evet kesinlikle bu hadis sahihtir. Peki diyor ya imam diyor, ben zalimlerin yardımcısı olur muyum diyor. Şu anda onların yanında görev alıyorum ve bana emrettiler. Yani ben istemeyerek bu muamele yapıyorum. Seni zindana tıkıyorum. Çünkü emir kuluyum. Hani günümüzde de derler ya. Polisler, işte askerler, öbür işte devletin yetkilileri. Ne yapalım? Biz emir kuluyuz. Emrediyorlar aslında. Bizim de içimizden gelmiyor. Biz de istemiyoruz. İstihbaratın bir tanesi bir hocaya öyle demiş. Vallahi hocam biz seni çok seviyoruz. Vallahi Ankara'dan bize işte talimatlar geliyor. Ne yapalım? Böyle olmasa biz kesinlikle böyle yapmayız. Sizi rahatsız etmeyiz ama ne yapalım? Emir büyük yerden itaat etmesek işte biz sıkıntıya gireceğiz. Yani herkesin her bir tabi tağut yardımcısının iddiası bu. Ne yapalım? Öyle emrediyorlar. Tabi bu tağutlar onlara ahirette fayda vermeyecek. İşte bu adam da öyle diyor. Ya İmam Ahmed diyor vallahi ne yapalım diyor. Böyle işte emrediyorlar. O sebeple ben zalimin yardımcısı olur muyum diyor. İmam Ahmed hayır diyor. Sen zalimin yardımcısı değilsin. Senin saçlarını kesen diyor. Senin elbiselerini yıkayan, sana yemek yapan, hizmet eden kimseler zalimin yardımcılarıdır. Sen ise zalimin ta kendisisin diyor. Düşünün yani zalimin ta kendisisin diyor. Demiyor yani sen hani öbür kategoridensin. Yani sana hizmet eden senin hanımın, seninle beraber oturup kalkan, dostluk kurup sana hizmet eden, yardımcı olan o kimseler, maişetinde yardımcı olan o kimseler sana nedir? Zalimlerin yardımcısıdır. Sen ise zalimin ta kendisisin. Bizim imamlarımız bu şekildeydi kardeşler. Yani mezhep imamları da dikkat edin hayatlarına, kesinlikle zalimlere meyletmemişler. Kendi devletlerin yani zamanlarındaki olan otoritelere kesinlikle meyletmemişler. Mesela İmam Ebu Hanife Rahimullah. Bugün ona tabi olduklarını iddia edenler. Özellikle bu particiler Ebu Hanife'ye tabi olduklarını iddia ediyorlar. Ebu Hanife'nin hayatına bakalım Rahimullah. Bazı kimseler belki beğenmezler. Haşa böyle büyük bir imamı. Ama böyle bir imam düşünün yani kadil kudat yani kadıların ileri geleni, kadıların başkanı olmamak için karşı durmuştur. O zamanın sultanına karşı. Çok teklifler gelmiş. Başta cazip olan tekliflerle gelmişler. Gel yani büyük bir kadı ol. Devletin yani büyük kadısı ol. Bütün kadılar senin emrinin altında olacak. Böyle bir yetkiyi şey yapıyorlar, sunuyorlar ama kabul etmiyor. Mansur döneminde, Sultan Mansur döneminde. Çok ısrarcı oluyorlar, kabul etmiyor. Çünkü o bu gibi hadisleri çok iyi biliyor. Onların yanında görev almanın ne anlama geleceğini çok iyi biliyor. Ve en son bakıyorlar güzel bir dille kabul etmeyince bu sefer zora koşuyorlar. Ve baskı yoluyla onu kadı yapmaya çalışıyorlar, kadı olmuyor. Ve onu hapse atıyorlar. Ve rivayetlerde ona her gün sopa atmaya başlıyorlar. Kırbaç atmaya başlıyorlar. Bazı kimselere göre de hatta diyorlar hapishanede vefat etmiştir. Bazı kimselere göre de yani dışarı çıkmıştır. Ama bir müddet hapishanelerde kalmış çok kırbaçlar yemiştir Allah için. Sırf işte devletin otoritesinde yani yetki sahibi olmamak için. Onlarda işte bir memur gibi olmamak için. Düşünün günümüzde bazı Müslümanlar devlete girmek için yani bütün gücünü seferber ediyor. Yani bir sırtımı devlete bir dayasam, maaşım olsa, sigortam olsa, şu olsa, bu olsa çok cazip geliyor bazı kimselere. Ama bizim büyük imamlarımız şeriat devletinde bile zalimlerin olduğu dönemlerde görev almamışlar, uzaklaşmışlar. Eğer ki bu tağuti sistemleri görmüş olsalardı acaba ne diyeceklerdi? İmam Ahmed kesinlikle böyle bir göreve girmemiştir. İmam Ebu Hanife girmemiştir. Öbür büyük imamlarımız girmemişlerdir. Ve sürekli sakındırmışlar etbaını. Büyük ulemamız Süfyan-ı Sevri, Abdullah ibn-i Mübarek. Diğer büyük ulemamız hep sakındırmışlar. Aman aman dikkat edin sultanların kapılarına gitmeyin. Sultanlara yaklaşmayın. Siz sultanlara yaklaştığınız müddetçe o oranda dinden uzaklaşacaksınız, taviz vereceksiniz. Düşünün bunlar zalim olan sultanlar, şeriatla hükmeden zalim olan sultanlar. Eğer kafir sultanlar olsa acaba ne olur? İmamlarımız bu şekilde ne yapmışlar? Uzak durmuşlar. Hatta gönderdikleri paraları almamışlar. İmam Şafii sadece bir kere almış, o da pişman olmuş. Keşke almasaydım diyor. Bir tek İmam Malik işte hakkında aktarılıyor. İmam Malik'e zamanın sultanları para göndermişler Bir tek İmam Malik kabul etmiş, o da şu sebeple kabul etmiş. Demiştir ki eğer ben bu paraları almazsam bu zalimler kendi otoriteleri doğrultusunda israfta, belki haramda harcayacaklar. Belki zulmetmede harcayacaklar. Bu neticede ümmetin parasıdır. Gelen paraları da alıp direkt talebelere ve ilme harcamıştır. Kendisine almamıştır. Hani onlara kalmasın. Çünkü kaldığı zaman ne yapacaklar? Güçlenecekler. O parayı alıp talebelere dağıtmıştır. Onun içtihadı bu şekildeydi ama öbür imamlar ne yapmışlar? Uzak durmuşlar kesinlikle, yani almamışlar. Ve çokça tembih etmişler, sakın sakın hani sultanlara meyletmeyin. Ve selefimiz demişlerdir ki sultanlara işte gidip gelen onlara, onlarla içli dışlı olan alimler hakkında biz suizanda bulunurduk. Yani kötü zanda bulunurduk. Yani bunlar Allah'ın dininde taviz veriyorlar. Sultanların yanına girip çıkıyorlarsa, onlarla beraber oturuyorlarsa bu alimlerde iş yoktur diye onlar hakkında diyor biz kötü düşünürdük. Tabii bütün bunlar nedir? Bu zalim olan, yani hükümdarlar döneminde, ama tağutlar döneminde olsa tabii durum çok daha nedir? Farklı olacaktı. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman Aleyhisselatü Vesselam kesinlikle taviz vermemiştir. Ve Mekke döneminde bütün zorluklara karşı Allah'ın dinini tebliğ etmiştir. Hani bazıları şöyle diyebilirler. Peki çözüm nedir? Yani tamam biz bu parti işine meyletmeyeceğiz. Peki çözüm nerededir? Ne yapacağız? Çözüm Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sireti bizim için boşu boşuna yani anlatılmamıştır. Aleyhisselatü Vesselam boşuna yani bize örnek olarak kılınmamıştır. Onun siretine baktığımız zaman bakıyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın dinini tebliğ ederken bütün zorluklara karşı işte sabretmiştir. Mekke dönemindeyken ambargoya tabi tutulmuş, aç kalmış ama Allah'ın dinine taviz vermemiş. Taif'e gitmiş, taşlanmış. Mekke'deyken başına işkembe dökülmüş. Bazı durumlarda işte hücum etmişler, vurmuşlar, öldürmek istemişler. Sahabe-i kiram devreye girmişler kurtarmak için, onlar da bir sürü dayaklar yemişler. Hazreti Ebubekir gibi mesela ve diğer başka sahabeler. Aleyhisselatü Vesselam çok zorluklar çekmiş yani Mekke döneminde. Ta ki Allah'ın dininde hiç taviz vermemek için yani. Sabretmiştir. Hatta bir ara o kadar çok çoğalıyor ki işkenceler Müslümanlara, eziyetler çoğalıyor ki Mekke dönemindeyken, yani özellikle de bu ambargo olan dönemde düşünün, 3 sene boyunca aç kalıyor sahabe. Yaprak yemeye başlıyorlar. Kadınlar, çocuklar ağlamaya başlıyorlar açlıktan. Ve Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi yani çok uzun süreler geçti. Yiyecek adına hiçbir şey bulamıyorduk. Ancak Bilal-i Habeş'in işte bu koltuk altına sığdıracağı bir yiyecek kadar. Yani gizli bir şekilde birileri getirip bize getirirse koltuğunun altına koyabileceği ufak bir şey. Onun kadar ancak belki getirilirdi, onunla geçinmeye çalışırdık. Ve uzun süreler böyle hep aç kalmışlar. Aleyhisselatü Vesselam işte o zorlu olan dönemlerde bir ara Kabe'nin yanında işte gölgesinde uzanmışken sahabelerden Habbab İbn-i Eret radıyallahu anh ile başka sahabeler geliyorlar. Habbab ki ateşin üzerinde yatırılmış. Demirciydi ve ona işkence yapmışlar. İşte yakmış olduğu o ateş, yani demiri eritmek için yakmış olduğu o ateşin o gözlerin üzerinde yatırmışlar. İşkence yapmışlar. Ve hatta rivayetlerde onun sırtındaki yağları erimiştir. Çukurlar açılmıştır. Ölene kadar o çukurlar kaybolmamıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve diyor ki ya Resulallah, ela testansir lena, ela ted'u lena. Bizlere dua etmeyecek misin? Bizim için yardımda yani bulunmayacak mısın? Yani yardım istemeyecek misin? Çekmiş olduğumuz bu işkenceler, bu eziyetler artık tahammül edemiyoruz. Deyince Aleyhisselatü Vesselam doğruluyor ve diyor ki قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُخَذُ الرَّجُلُ. Sizden önce bir adam alınırdı diyor. Daha önceki ümmetlerde. Mümin olan bir kimse alınırdı diyor. فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ. İşte toprak kazılırdı diyor. Onu işte çukurun içine koyarlardı. فَيُجْعَلُ فِيهَا ثُمَّ يُؤْتَ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْدَوْ عَلَى رَأْسِهِ. Sonra bir testere getirirlerdi ve kafasının üzerine koyarlardı diyor. فَيُجْعَلُوا نُصْفَيْنِ diyor. İkiye de bölünürdü diyor. O demir testereyle diyor testereyle işte kafasından kafasını keserek onu ikiye biçiyorlardı diyor. Sonra diyor ve yumşatu bi emsatil hadid. Bazı kimseler de diyor demir taraklarla taranırdı diyor. Artık Allah'ın nasıl yapıyorlarsa medune lehmi ve azmi, etiyle kemiği birbirinden ayırt ediliyordu diyor. Yani zahiren parçalanıyorlardı bu kimseler. Ma yasuddu zalika an sabilihi veya an dinihi. İşte onun bu işkencesi diyor onu Allah'ın dinden alıkoymuyordu. Gerçekten basit bir şey değil yani testeren getirilip işte adamın ikiye bölünmesi. İşte demir taraklarla getirip adamın yani etlerinin böyle kemiklerden ayırt edilmesi, parçalanması. Kolay değildir gerçekten. Bu manzaraya birçok insan tahammül edemez. Yani böyle bir işkenceye tabi kalmadan bunu gören birçok kimse dinden taviz verir. Ama diyor bu kimseler diyor selefimiz diyor o iman edenler Allah'ın dininden dönmüyorlardı diyor. Bütün bu işkencelere rağmen. فَوَاللّٰهِ Allah'a yemin olsun لَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هَذَا الْأَمْرِ Muhakkak ki Allah-u Teala bu emri yani bu dini tamamlayacaktır. Bu din hakim olacaktır. Din egemen olacaktır kesinlikle. Hatta يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ سَنْعَا اِلَى حَدْرَمَوْتْ Ta ki diyor binen bir kimse Sana ile Hadramaut arasında sefer edebilecek diyor. Yemen'de iki şehir Sana ile Hadramaut arasında tabi uzak bir mesafe var. Özellikle bu iki memleketi saymasının yani zikretmesinin bir hikmeti var. Hikmeti de bu iki memleket arasındaki yollar emniyetli değildi. Aleyhisselatü Vesselam döneminde en tehlikeli yol orasıydı. Sana ile Hadramaut arasındaki yol. Hemen hemen giden kervanların birçoğu basılırdı. Haramiler tarafından ya malları alınır ya öldürülürler. Yol kesiciler tarafından işte yolları kesilirdi. Emniyetsiz olan bir mekan. Aleyhisselatü Vesselam özellikle de bu mekanı bahsediyor. İşte bir binici yani tek başına olan bir binici hatta bir rivayette de bir kadın diyor tek başına diyor Sana ile Hadramaut arasında gidecektir diyor. Ve bu kimse la yakhafu illallah وَالذِّيبَ عَلَى غَنَمِ Bu kimsenin hiç kimseden korkusu olmayacak, hiçbir korku olmayacak, sadece iki noktada korkusu olacak. Bir, Allah'tan korkuyor, ikincisi de koyunlarına karşı kurttan. Yani Allah korkusu taşıyor, ikincisi de koyunlarına kurt saldırabilir. Yani bunun bir çaresi yoktur, her zaman bu tehlike olacaktır. Kurdun koyunlara saldırması, böyle bir korku. Bu iki korku haricinde herhangi bir korku olmayacaktır. Yani yeter ki siz sabredin. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın vaat ettiği gibi kesinlikle bu olacaktır. وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ Muhakkak ki Allah'ın dinine yardım edenlere Allah-u Teala da muhakkak ki yardım edecektir. O sebeple Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı bizim için örnektir yani. Peki ne yapacağız, çözüm nedir diyen kimselere Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini okuyalım, hayatını okuyalım. Ona göre biz hayatımızı düzenlersek Allah'ın izniyle çözüm gelecek. İslam hakim olacaktır. İmam Malik de bunu tekit ediyor. Diyor ki la yaslihu ahiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha. Bu ümmetin evveli nasıl ıslah olduysa sonu da aynen o şekilde ıslah olacaktır. Yani Aleyhisselatü Vesselam döneminde nasıl ıslah olduysa ancak o yöntemle ıslah olur. O sebeple parti kesinlikle çözüm değildir. Ve bugün parti hem şer'an tamamıyla İslam dinine aykırı olduğunu görmekteyiz. İnsanı şirke küfre götüren bir ameldir. Aynı zamanda siyaseten aklen de bunu müşahede ne yapıyoruz? Tecrübeyle de müşahede ediyoruz. Gerek zamanda Cezayir'de işte o İslami partinin mesela başa gelip de işte darbe yemesi, indirilmesi. Gerek Türkiye'deki Refah Partisi'nin mesela darbe yemesi. Ve dünyanın birçok yerinde işte başa gelip de darbe yiyen partileri bir düşünmemiz lazım. Ve özellikle de son örnek Mısır'daki yaşanan bizim için ve particiler için aslında son derece bir güzel bir örnektir yani. Neler yaptılar? O meydanlarda binlerce insanı öldürdüler. Particileri hep hapse tıkadılar. Ve şu anda yeni çıkan habere göre de Mursi'ye idam cezası verildi. Daha önce 20 sene hapis verilmişti. Şu anda da ona idam cezası verildi. Aynı zamanda ihvanın bazı ileri gelen kimselerle beraber. Yani dinde bu kadar taviz vermesine rağmen bir bahane uydurdular. Ne yaptılar? Devletten de indirdiler, hapse de attılar. Binlerce ona tabi olanları öldürdüler. Binlercesini hapse tıkadılar. şu anda onun ve bir kısım kimseler hakkında idam kararı çıkardılar. Bu idam kararını da müftülüğe gönderdiler. Baş belam onaylarsa tatbik edecekler. Yani Allah alem bir şekilde onaylar yani. Düşünün yani nereden nereye kadar. Şimdi idamla artık yargılanacak. Yani gene de particilerin de durumu bu oluyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde kesinlikle çözüm gelmemiştir partiyle. İki tane noktayı sadece zikredeyim bu partinin ne kadar yanlış bir şey olduğunu. Onlardan bir tanesi Arap ülkelerinin birisinde bir milletvekili. Hatta evet milletvekili işte emniyet bürosunu, emniyet amirliğini ziyaret ediyor. Tabii yani yüksek mevkileri de var, yetkileri de var. Bazı ıslahatlar sözde yani ıslahatlar yapıyor. Bir emniyet müdürlüğünü işte ziyaret ederken bakıyor ki 30 tane kadın var. Yerde oturmuşlar. Bu kadınlar niçin yerde oturuyorlar? Bunlar kimlerdir? Tabii fahişe olan kadınlar. Polisler diyorlar ki bunlar fahişe kadınlardır. Bunlar parayla zina eden kimselerdir. Bunlar zina ettikleri için tutuklamışız. O da diyor ki bu zina iki türlü olur. Yani iki taraftan olur. İlla ki yani bir kadın zina etmişse bir de erkek vardır. Yani zina eden. Peki erkekler nerede? Nerede? Tutuklamadınız mı? Diyorlar ki o erkekler tutuklanmadı. Sadece onlardan birkaç tanesi şahitlik yapıyorlar. Bunlar para karşılığında zina yapıyorlar. Ya böyle bir şey olur mu diyor. Yani zina yapıyorlar. Kadın tutuklanıyor, erkek tutuklanmıyor. Diyorlar ki sizin çıkardığınız kanunları tatbik ediyoruz. Biz ne yapalım? Siz kanun çıkardınız. Zina etmek yani devletten öyle çıktı. Zina etmek serbesttir. İki tarafın rızası olursa ancak kaçak yolla yapılırsa yani vergi ödemeden hani affedersiniz genel evinde olmazsa kaçak yolla yapılırsa böyle olursa o zaman tutuklanırlar. Buna binaen bunlar tutuklanmışlar. Yani zina ettikleri için değil yani haram olan bir şey yaptıkları için değil. Vergi kaçakçılığı devletten izin almadıklarından dolayı. Bunun için tutuklanmışlar. O zaman aklı başına geliyor ve diyor ki Subhanallah biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Yani bakın biz yani bizden böyle kanunlar çıkıyor ve bu kanunlar tatbik ediliyor. Diyorlar ki bizim suçumuz yok siz bu kanunları koydunuz biz de tatbik ediyoruz. Onun için bu kadınları tutukladık. Eğer yani bunlar ruhsatlı olsa bunları serbest bırakacağız. Bu adam tövbe edip bırakıyor. Başka bir milletvekiline de bir Müslüman gidiyor. Ve diyor ki bak yapmış olduğun amel şirktir diyor. Seni küfre sokar. Ya nasıl böyle bir şey dersin? Bak biz İslam için çalışıyoruz, İslam için uğraşıyoruz. Daha geçenlerde bir kanun çıkardık. İşte Allah-u Teala'ya haşa ve de İslam dinine küfreden bir kimseye 6 ay hapis verilecek. İslam dinine hakaret ederse 6 ay hapse atılacaktır diye bir kanun çıkardık geçenlerde. Bak böyle bir hizmette bulunduk. Deyince o Müslüman diyor ki bu da hizmet değildir diyor. Bu da küfürdür diyor. Allah Allah diyor bu nasıl küfür olur? Çünkü diyor bu İslam'a aykırıdır diyor. İslam'da haşa Allah'a küfreden, İslam'a küfreden kimsenin cezası öldürülmedir. Men beddele dinehu faktuluhu diyor aleyhissalatü vesselam. Kim dinini değiştirirse onu öldürünüz. Mürted oluyor adam. Mürtedin de cezası nedir? Ölümdür. Siz ise bunu işte 6 ay hapse koyacaksınız sonra bırakacaksınız. Yani Allah'ın kanunu varken başka bir kanun çıkarmışsınız. Bu kanun da tam yani yanlış. Bunu yürürlüğe koymuşsunuz. Milletvekili zannediyor ki İslam'a hizmet edecek. Koydukları kanun bile nedir? İslam'a aykırıdır yani. Evet yani dünyanın hiçbir yerinde partiyle İslam gelmemiştir. Bilakis tamamıyla feşele uğranmış. Birçok Müslümanı, cahil Müslümanı oyalamışlar. Birçok yani paralar harcanmıştır bunun uğrunda ve hiçbir netice gelmemiştir. O sebeple Allah'tan korkmak lazım, Allah'ın dinine sarılmak lazım. Allah-u Teala'nın yani indirmiş olduğu Kur'an'ı hakkıyla okumak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın siretine hakkıyla bakmak lazımdır. Yani asıl olan nedir? Örnek olan tamamıyla din oradadır. Kesinlikle bu particilerin getirdikleri din tahrif olan bir dindir ve böyle bir din kesinlikle de kabul edilmeyecektir. Allah'ın indinde tek din İslam dinidir. Onların getirdikleri bu sahte olan bir din kesinlikle reddedilecektir.